Ayrım 3. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 39. 100. doğum yıl dönümünde sinemada Sovyet devriminin mimarı Sergei M. Eisenstein, Sefa Altın, Ağustos 1998. Devrim başarılmış, sosyalizme giden yol düzlenmiştir. Artık devrimi dünyaya anlatmalı, propagandasını en iyi şekilde yapmalıdır. Dünyada devrimler çağını başlatan Ekim devriminin muzaffer komutanı Lenin, devrimin ardından gösterir hedefi. Sinema bizim için sanatların en önemlisidir. Ve 1919'un 27 Ağustos'unda devrim sinema için start verir. 1919'dan 24'e kadar süren hazırlık döneminde 3 okulda yetişmiştir Sovyet yönetmenler. Bunlar Lev Kuleshov'un deneyliği, Trauberg, Kozinistan ve Yutkevich'in Ayrıkçı Oyuncu Okulu ve Dizigavertov'un Kinoksu'dur. Bu dönemin en önemli ürünleri arasında şu filmleri sayabiliriz. Alexander Razumin'in Gorki'den uyarladığı Ana, Vsevolod Pudovkin'in Vladimir Gardin'le birlikte çektiği Açlık, Açlık, Açlık 1921. Kuleshov'un Bay Batı'nın Bolşevikler diyarındaki akla durgunluk veren serüveni ve Protazanov'un Ailetası. Bu dönem Sovyet sinemasında birbirinden değişik kuramlar ortaya atıldı. Bu kuramlar arasında Dizika Vertov'un Kinoklazı, Sinema Göz, Anmadan Geçmemek Gerek. Vertov kuramında yaşamı belli bir ön hazırlık yapmadan olduğu gibi saptamak gerektiğini savunuyor. Sinemada oyuncu, dekor ve benzeri ögelerden vazgeçilmesi gerektiğini savunan Vertov, alıcının tamamıyla nesnel kalması gerektiğine vurgu yapıyor. Bunun yanında Vertov'da yeni ve çok önemli bir öge daha var, kurgu. Vertov'a göre bir sinema eseri, nesnel olarak saptanan film parçalarını ölçüp biçerek, aralarında bağlantı kurarak, seçme yapıp belli bir ritim sağlayarak oluşacaktır. Vertov bu kuramı ile diğer ülke sinemalarındaki pek çok sinemacı üzerinde de etkili olmuştur. 1924'ün sonlarına gelindiğinde ise Sovyet ve dünya sineması bir sinema dehasıyla tanışacaktır. Tiyatrodan sinemaya. Sergei Mihalovich Eisenstein. 1898'de Letonya'nın Riga kentinde Merhaba diyor dünyaya Sergei M. Eisenstein. Takvim yaprakları ocağın 23'ünü göstermektedir. Babası Mihail Osipovich Eisenstein, Alman Yahudisi bir mühendistir. Annesi Julia Ivanovna Kondinstaka ise zengin bir Rus ailesinin kızı. 1906 yazında ailesiyle birlikte Paris'e giden Eisenstein, burada ilk kez sinemayla tanışır. Griffin Müzesi'ndeki sinema onu derinden etkiler. 1915'te Petrograd Üniversitesi Mühendislik Enstitüsü'ne giren Eisenstein, Ekim devrimini burada karşılar. 8 Mart 1917'de Petrograd'da genel greve gidilmesi kararı alınırken, aynı günler Eisenstein'in hayatındaki dönüm noktalarından birine sahne olur. Eisenstein, Aleksandrovski Tiyatrosu'nda Meyerhold ve Golovin'in sahneye koyduğu Lermontov'un Maskeli Balo adlı oyununu izler. Yazgın bir iki darbe çizdi. Önce Nezlobid'in tiyatrosundan, 1913'te Riga'daki turnesinde sahneye koyduğu Trandot, kendimi sanata vermek üzere mühendisliği bir yanda bırakmaktaki gizli kararımı belirleyen ikinci ve bu kesin darbe Petersburg'daki eski Aleksandrovski Tiyatrosu'ndaki Maskeli Balo oldu. Ekim devriminin ardından ülkede bir iç savaş başlar. Devrim ile karşı devrimin savaşıdır bu. Eisenstein gönlünü devrimden yana çevirir ve 18 Mart 1918'de üniversiteden bir grup arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak Kızıl Ordu'ya katılır. Tarihin ne garip cilvesidir ki, aynı dönemde Eisenstein'in babası da karşı devrimci Beyaz Ordu'ya girecek ve devrimin zaferi üzerine Almanya'ya sığınacaktır. Kızıl Ordu'da istihkamcı olarak görev yapan Eisenstein, cephede tiyatro bölümüne girerek birliklere tiyatro yapar ve sokak tiyatrosu çalışmalarına katılır. 27 Eylül 1927'de ordudan terhis olan Eisenstein, Proletkult Tiyatrosu'nda çalışmaya başlar. Dekorcu olarak girdiği Proletkult Tiyatrosu'nda kısa sürede yönetmenliğe yükselir. Çarpıcılıklar kurgusu adını verdiği kuramın ilk nüvelerini de bu dönemde ortaya çıkar. 1923 yılında Mayakovski'nin yönettiği Lev, Levi Front, İstisko Sol Sanat Cephesi dergisinde bu kuramın ilkelerini açıklar. Bu yazı Eisenstein'in ilk kuramsal yazısıdır. Eisenstein'in sinemacılığının Proletkult Tiyatrosu'nda Ostrovski'nin Her Akıllının Saf Yanı adlı oyununu Mart 1923'te Moskova'da sahnelenmesiyle başladığı yönünde genel bir düşünce varsa da o bunu kabul etmez. Eisenstein'e göre sinema eğiliminin ilk belirtisi bölümlerin gerçekliğini amaçlayarak olayları en az bozulmayla göstermektir. Bu film ise onda, 1920'de, Jack London'ın bir öyküsünden sahneye uyarladığı Meksikalı adlı oyunda görülmektedir. Bu oyunda bir boks karşılaşması sahnesi vardır. Oyunda bu boks karşılaşması sahne gerisinde yer alacak. Sahnedeki oyuncular ise yalnız kendilerinin görebilecekleri karşılaşmadan duydukları coşkuyu, karşılaşmanın sonucuyla ilgili kişilerin çeşitli duygularını yansıtacaklardır. Eisenstein ise boks karşılaşmasının izleyicinin görebileceği bir şekilde verilmesini önerir. Önerisi kabul görür ve sahnenin tam ortasında kıran kırana bir boks karşılaşması yapılır. Eisenstein'ın ise bu oyundaki resmi görevi dekorculuktur. Ardından her akıllının saf yanı ve Moskova işitiyor musun oyunlarıyla güçlenen bu eğilim, Tretyakov'un Gaz Maskeleri adlı oyunuyla Eisenstein'ı sinemaya fırlattı. Bunun nedeni bir gaz fabrikasını konu alan bu oyunda Eisenstein'in gerçek bir gaz fabrikasını tiyatro sahnesine taşımak gibi ilginç bir düşünceye kapılmış olmasıydı. Araba devrilip parçalandı. Sürücüsü sinemaya yuvarlandı. Eisenstein'a göre film özelliklerinin ikinci yönünü kurgu oluşturuyordu. İlk kez her akılının saf yanında kurguyu deneyen Eisenstein daha sonraki tiyatro oyunlarında bunu geliştirir. Eisenstein ilk film kurgusu deneyimini Esther Shoop ile birlikte Fritz Lang'ın Kumarbaz Doktor Mabuse adlı filminin yeniden kurgulanmasında gerçekleştirir. Bu yeniden kurgulama anlayışı derleme film türünün doğmasına yol açmıştır. Ki bu türün yaratıcısı ve en büyük ustalarından biri yine Esther Shoop'tur. Yukarıda anlattığımız üzere Gaz Maskeleri adlı oyunda gaz fabrikasını sahneye taşımayı beceremeyen Eisenstein ilk film çalışması olan Grev'de gaz maskelerindeki sahnelemeyi beyaz perdeye yansıttı. Ama film Eisenstein'in deyişiyle kendisine yabancı olan su katılmamış tiyatroluk ögelerinin içinde batıp çıkıyordu. Eisenstein bunun hemen ardından tiyatronun en önemli unsurlarından biri olan öyküyü de kaldırıp atarak tiyatro ile ilişkisini tamamen kesti. Burjuva sinemasının bireyciliğine karşı beyaz perdeye ortaklaşmayı ve kitle devinimini yansıtan Eisenstein, Burjuva sinemasındaki birey kahramanın yerini kitleleri filmin kahramanı yapmıştır. Büyük Ekim devriminin sinemada yarattığı devrimdir bu bir yerde. Filmde öyküye karşı gelişen bu kesin karşı duruşu şöyle açıklıyor Eisenstein. 1924'te büyük bir tutkuyla şöyle yazmıştım. Kahrolsun öykü ve olaylar örgüsü. O zaman devrimci sinemamıza karşı neredeyse bir bireycilik saldırısı olarak görünen öykü bugün, bu yazı Sovyet Sinemasının dergisinin Aralık 1934 tarihli 12. sayısından alınmıştır. Yepyeni bir biçimde asıl yerini almaktadır. Öyküye doğru bu dönüşte Sovyet sinemacılığının 3. 5 yılının tarihsel önemi yatmaktadır. Öykünün tamamen reddi döneminin geçirilmesinin zorunlu olduğunu söylüyor Eisenstein. Çünkü o, genel kavram yolu açmasaydı, sinemanın sonraki dönemlerinde istenen daha derin anlamlı, ortaklaşma içinde bireyliğin giriş olanağı bulamayacağına inanıyor. Buradan yola çıkarak ileride anlatacağımız Alexander Nevsky, Korkunç İvan gibi ortaklaşma içindeki bireylerin köklerini Sovyet sinemasının bu çıkışında aramak gerektiği sonucuna varabiliriz. Velhasıl Grev'le birlikte dünya sineması bir büyük sinema dehasıyla tanışıyordu. Grev'den bir yıl sonra çektiği filmle ise Eisenstein sinema tarihine adını altın harflerle yazdıracaktır. Devrimin beyaz perdede şahlanışı, Potemkin zırhlısı. Pek çok filmde görmüşüzdür. Bir merdivenin basamaklarından gitgide hızlanarak bir bebek arabası iniyordur. Bebek arabası kısa bir süre içinde yuvarlanarak inişe geçer. Bunların hepsi Potemkin zırhlısındaki Odessa merdivenleri sahnesinin kötü birer kopyasıdır aslında. Çünkü bu sahne ancak Eisenstein'in gün geçtikçe geliştirdiği kurgu anlayışının içinde bir anlam kazanıyor. Eisenstein'in Potemkin zırhlısında oluşturduğu muazzam kurgu diyalektiğinin içinde bebek arabası sahnesini koparıp aldığınızda elinizde belki göze hoş görünen ama hiçbir anlam taşımayan bir sahne kalıyor. Potemkin zırhlısı Odessa kentinde 1905 ayaklanmasına katılan bir zırhlının hikayesini anlatıyor. Bir ayaklanmayı anlatmasına rağmen kesinlikle kaba slogancı bir anlatıma düşmeyen Eisenstein tam aksine bir kurgu mucizesiyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Filmin izleyiciyi adım adım belli bir hedefe sürükleyen kurgusu, son tahlilde devrimci bir coşku ve bilim aşılıyor. Ekim devriminin yarattığı devrimci uyanışı, Potemkin zırhlısı dalga dalga tüm dünyaya yayıyor. Burada filmin 21 Aralık 1925'te Moskova'daki Bolşov Tiyatrosu'ndaki ilk gösterimine ilişkin bir anıyı aktaralım. Eisenstein'in yardımcısı Grigori Aleksandrov'dan dinliyoruz. Büyük bir titizlikle düzenlenmiş yıl dönümü saati gelip çattığında biz hala filmin kurgusuyla uğraşıyorduk. Gösterim saati gelip çattığında son makaralar henüz hazır değildi. Görüntü yönetmeni Tisse, bitmiş olan ilk makaralarla Bolşoi Tiyatrosu'na doğru yola çıktı. Böylelikle gösterim başlayabilecekti. Soldan bir önceki makara hazır olur olmaz Eisenstein onu izledi. Ben son makarayı yapıştırmak için kaldım. Bitirir bitirmez makarayı alıp yola düştüm. Ama motosikletim İberian kapısından öteye gitmemekte direndi. Buradan Bolşoi Tiyatrosu'na koşarak gittim. Merdivenlerden gösterim odacığına koşarak çıkarken alkış seslerini duymak beni sevince boğdu. Bu filmin ilk başarısının ilk mutlu işaretiydi. Filmdeki bu devrimci ruh, özgürlükçü devletleri korkutmakta gecikmedi ve Fransa'da 1950'lerin sonlarına dek gösterimi yasaklanan Potemkin zırhlısı, İngiltere'de ise ancak 29 yıl sonra gösterilebildi. Potemkin zırhlısı, aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz kitleleri filmin kahramanı yapan kuramın da beyaz perdeye görkemli bir biçimde aktarımıdır. Madem ki devrim kitlelerin eseridir, o halde filmin kahramanı da kitleler olacaktır. Filmde zaman zaman gözüken ve izleyicinin özdeşleşmek için yeterli zaman bulamadığı kişiler ise filmin birey kahramanları değil, sadece belli bir kitlenin temsilcileridir. Yani beyaz perdede gördüğümüz Ivan, Alexander, Ahmet, Mehmet değil, bir denizci ya da bir işçidir ve bir kesim denizci ya da bir kesim işçiyi temsil ediyordur. Filmin ilk çevrildiği dönemdeki müziği Alman müzisyen Edmund Meisel'e aittir. 1976'da ise bu müzik Sovyet yönetimince Shostakovich'in müziğiyle değiştirildi. Sonuç olarak bir gerçek vardır ki o da bugünkü onca teknolojiye rağmen 73 sene önce çekilen bu filmin düzeyine henüz hiçbir filmin ulaşamamış olmasıdır. Ki bu gerçek burjuva sinema yazarı ve eleştirmenlerin dahi kabullenmek zorunda kalacağı kadar karartılamaz açıklıktadır. Amerika ve Meksika serüveni. Yaşasın Meksika. 26 Kasım'ında eski ve yeniyi çekmeye başlayan Eisenstein, Ekim devriminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bu filmin çekimlerini yarıda bırakarak Ekim'i çekmeye başlar. Ekim'in ilk gösterimi 20 Ocak 1928'de Leningrad'da yapılır. Bunun ardından kolektif üretiminin propagandasını yapan eski ve yeninin çekimlerine tekrar başlayan Eisenstein, Stalin'in önerileri üzerine filmin bazı bölümlerinde değişiklikler yapar ve film 7 Ekim 1929'da gösterime girer. Ancak film gösterime girdiğinde Eisenstein Sovyetler Birliği'nde değildir. 1926 Moskova'yı ziyaret eden Mary Pickford ve Douglas Fairbanks'ın çağrısını kabul eden Eisenstein kararını verir ve 19 Ağustos 1929'da Hollywood'a gitmek üzere yola koyulur. Bu yolculuğunda ona değişmez görüntü yönetmeni Edward Tisse ve asistanı Gregory Alexandrov eşlik edecektir. Önce bir sürü Avrupa'da dolaşan Eisenstein, Paris, Londra ve Berlin'de konferanslar verir. Bu arada İsviçre ve Fransa'da kısa birer deneysel film çeker. Ardından da Hollywood'un yolunu tutar. O yıllarda Amerika'da gitgide yoğunlaşan anti-komünist politikalar Eisenstein'i doğrudan hedef alır. Hiçbir senaryo önerisi kabul edilmeyen Eisenstein, ikamet iznini dahi yenileyemez. Açıktır ki özgürlükler ülkesi Amerika, Eisenstein'i ülkesinde istememektedir. Hollywood'da yapacak bir şey kalmayan Eisenstein, yazar Upton Sinclair'in önerisi üzerine bir film çekmek için Meksika'ya gider. Meksika'ya iner inmez gözaltına alınır Eisenstein ve ekibi. Meksika'yı ve halkını çok seven Eisenstein, Meksika halkının devrim mücadelesini konu alan bir filme girişir. Yaşasın Meksika. Film için aylarca çalışır ancak filmin bütçesini karşılayan Sinclair onu yarı yolda bırakır. Ve Eisenstein çektiği filmin negatiflerini bile bir daha hayatı boyunca göremez. Birbirinden farklı birkaç kurgulaması yapılan Yaşasın Meksika, 1973'te nihayet Sovyetler Birliği'ne geri verilir. O tarihte hayatta olan Eisenstein'in görüntü yönetmeni Edward Tisse, filmi tekrar kurgular. Filmin en iyi kurgusu Tisse'nin yaptığı kurgudur. Böylece Amerika ve Meksika serüveninde acı bir ders alan ve emperyalizmin gerçek yüzünü bir kez daha gören Eisenstein, sanatını gerçek anlamda sürdürebileceği tek yer olan Sovyetler Birliği'ne, vatanına geri döner. Berlin'de tanıştığı Mollingani, Sovyetler Birliği'ne dönmemesi yolundaki önerisi üzerine Eisenstein şu cevabı verir. Hayır, ben dönüyorum. İnsan yurtsuz yaşayamaz. Sovyetlere dönüş. Eisenstein Sovyetlere dönmüştür ama aklı hala yaşasın Meksika'dadır. Yıllarca filmin negatiflerini Sovyetlere getirmek için uğraşır. Negatiflerin getirilememesi üzerine bunalım geçirir ve Ağustos 33'te Kislodovski'deki sanatoryuma yatar. Kısa bir süre burada kalır. Çocuğunu kaybeden bir ana gibi ölene kadar taşır bu acıyı. 47'nin Mart'ında Yaşasın Meksika'nın parçalarından derlenen Meksika'da Fırtına ve Güneş'te zamanı ilk kez seyreder ve Fransa sinema eleştirmeni George Sadoğlu'ya yazdığı mektupta şöyle der: "Kurgu diye yaptıkları şey üzücüden de öte." Hitler'in propaganda bakanı Goebbels, Alman sinemacılarını büyükçe bir salonda toplamıştır. İçerisi karanlık olan salonda, bir beyaz perdenin üzerinde Potemkin zırhlısı oynamaktadır. Gergin bir bekleyişin yarattığı sessizliği Goebbels'in konuşması bozar. "Bunun gibi bir film istiyoruz." 22 Mart 34'te Yazın gazetesinde yazdığı Doktor Goebbels'e açık mektubunda cevabını vermekte gecikmez Eisenstein: "Gerçek sanat hiçbir zaman Nazizmle bağdaşmaz." 1935 yılında 8-13 Ocak tarihleri arasında Sovyet sinema işçileri birinci toplantısı gerçekleştirilir. Toplantının başkanlığını Eisenstein yapmaktadır ve tartışmaların odağında yine o vardır. Uzunca bir dönemdir filmi çevirmeyen ve kuramsal çalışmalara ağırlık veren Eisenstein bu yüzden eleştirilere uğrar. Dönemin sinemadan sorumlu başkanı Shumyatsky'nin okları özellikle Eisenstein'i hedef almaktadır. Eisenstein'ın Shumyatsky döneminde gündeme getirdiği bütün film tasarıları reddedilir. Eisenstein bu arada Beş'in Bataklığı adlı filmin çekimlerine başlar ancak bir kilisenin mahzenini araştırırken yakalandığı çiçek hastalığı ve bunu atlatmasının üstünden birkaç ay bile geçmeden ağır bir gribe yakalanması filmin çekimlerinin kesintiye uğramasına neden olur. Tüm bu hastalıkları atlatıp filme tekrar başladığında ise karşısına Shumyatsky çıkar. Beş'in Bataklığı yoğun eleştirilerin ardından sinemacıların 19-21 Mart 37 tarihleri arasında yaptıkları tartışmalar sonucunda yasaklanır. Aradan bir yıl bile geçmeden 38'in 9 Ocağı'nda Sovyet yönetimi Shumyatsky ve çalışma arkadaşlarını görevlerinden uzaklaştırır. Sebebi Sovyet sinemasının gelişimini ve özellikle Eisenstein'in tasarı ve filmlerini engellemesidir. Eisenstein'in başvurusu üzerine Stalin onun yeni bir film çevirmesi için aracı olur. Alexander Nevsky, Vatan Savunması Bilinci. Avrupa'da Hitler faşizmi gün geçtikçe etkisini hissettirmektedir. İspanya'daki halk cephesi iktidarının Hitler ve Mussolini tarafından boğulması, Fransa'daki halk cephesi iktidarının ve genel olarak Avrupa devletlerinin İspanya iç savaşına tavırsız kalıp faşist işgale göz yummaları Sovyetler için ciddi uyarılardır. Nitekim tekelci sermayenin iktidarı faşizm, ezeli düşman Sovyetlere yönelmekte gecikmeyecektir. Bu durumda Sovyetlere düşen Sovyet halklarını vatan savunması bilinciyle donatmaktır. Rus halkı bu saldırının bir benzerini 13. yüzyılda yaşamıştır. Bu yüzyılda Töton yani Alman şövalyeleri Rus topraklarına saldırırlar. Üst üste düşen kentlerin ardından ulusal direnişin tek kalesi olarak Novgorod kenti kalır. Bunun üzerine Rus prensleri, içlerinden en akıllıları ve bilgeleri olan Novgorod prensi Alexander Nevsky'nin etrafında birleşirler. Tüm halkı direniş için birleştiren Nevsky, 5 Nisan 1242'de Dolmuş Peybus Gölü üzerindeki savaşta Töton şövalyelerini gölün buzlu sularına gömer. Bu film, Stalin önderliğindeki Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin özel isteği üzerine çekilmiştir ve çekimler için Eisenstein'a çok geniş maddi olanaklar sağlanmıştır. Alexander Nevsky, Eisenstein'ın ilk sesli filmidir. Bakalım Eisenstein bu konuda ne diyor? "Ses denen şey, sesli sinemaya eklenmiş bir şey değil, ondan çıkan bir şeydir. Bu sinema, ulaştığı plastik kusursuzluk içinde sesi arıyordu ve mutlaka bulacaktı." Filmin bir diğer özelliği, film müziğinin de kare kare görüntülerle birlikte kurgulanmasıdır. Prokofiev'in müziğiyle beslenen görkemli bir kurgu vardır karşımızda. Alexander Nevsky, deyim yerinde ise bir savaş operasıdır. Filmin konusu gereği bir kahramanı vardır. Filmin kahramanı Alexander Nevsky, Sovyetlerin ünlü tiyatro sanatçısı Nikolay Çerkasov canlandırır. Çerkasov, 26 Şubat 47'de halk sanatçısı unvanını alacaktır. Alexander Nevsky, 1 Şubat 39'da Lenin nişanına layık görülür. Aynı dönemde SSCB Bilimler Akademisi Sinema Bölümü Eisenstein'a sanat doktoru unvanı verir. Bir usta daha aramızdan ayrılıyor. Görüntü yönetmeni Tisse ile birlikte Büyük Fergana Kanalı adlı filmin çekimlerine başlayan Eisenstein, filmin hazırlıkları için 39 Eylül'ünde Tisse ile birlikte Orta Asya'ya gider. Ancak 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın başlaması üzerine bu filmin çekilmesinden vazgeçilir. Ama Komünist Parti, savaş anında bile halkın motivasyonunu sağlama bilinciyle sanatsal çalışmaların güvenliğini alır. Bütün film stüdyoları bir iç bölge olan Alma-Ata'ya taşınır. Burada partinin şu inancı da kendini gösterir. Bu savaşı da devrim ve devrimciler kazanacaktır. Ve savaş bittikten sonra yola kaldığı yerden devam edecektir devrimci iktidar. Sinema tarihinde önemli bir yeri olan Korkunç Ivana, savaş yüzünden gecikmeli olarak 1943 yılında başlanabilmiştir. Bunun üzerine Eisenstein bir sinema klasiğinin daha altına imza atmak için çalışmalara başlar. Korkunç Ivan. Korkunç Ivan filminin kadrosu Alexander Nevsky ile aşağı yukarı aynıdır. Müzikler Prokofiev, başrolde Nikolay Cherkasov ve değişmez görüntü yönetmeni Thyssen'in yanına bir diğer görüntü ustası Andrei Moskvin. Bu arada filmde ilginç bir aktör daha vardır. Sovyet sineması dendiğinde adı Eisenstein ile birlikte anılan ve kendi filmlerinde de çoğu zaman illi ufaklı roller üstlenen Vsevolod Pudovkin. Korkunç Ivan'da Eisenstein için yeni olan bir şey daha vardır. Renkli film makaraları. Kızıl Ordu'nun önüne kattığı faşist Alman askerleri panik içinde kaçarken üstlerinde Agva marka renkli film makaralarını düşürürler. Bu filmleri ele geçiren Eisenstein, Korkunç Ivan'ın son 20 dakikasını renkli çekmiştir. Film Ivan adlı Rus çarının yaşamını anlatmaktadır. Ama bu filmde Alexander Nevsky'den çok daha boyutlu ve kapsamlı bir çözümleme görüyoruz. Film Alexander Nevsky'de olduğu gibi sadece tarihteki bir tek olayı anlatmıyor. Ivan'ın bütün hayatını 1547'de taç giymesinden 1570'lerdeki Livonya savaşlarına kadar konu alıyor. Tüm bunların yanı sıra Korkunç Ivan'da destansı kişiliklerin yalınlığı yerine çok değişik yapılardaki insanların birbirleriyle geliştirdikleri karmaşık ilişkilerle yer alıyor. Yani Korkunç Ivan yaptığı kişilik çözümlemeleriyle dikkat çekiyor. Tarihte Korkunç Ivan, Alexander Nevsky gibi istilacılara karşı tüm Rus boylarını birleştiren ve savaştıran bir kişiliktir. Film bu yanıyla Alexander Nevsky'ye benzer bir işlev görmektedir. Vatan savunması bilincini pekiştirme. Film ilk başta iki bölüm olarak düşünülür. Ama 44 Ekim'de yapılan ilk gösterimle birlikte filmin büyük bir övgüyle karşılanması ve 26 Ocak 46'da birinci bölümün Stalin Büyük Ödülünü kazanması üzerine 3 bölüme çıkartılması kararlaştırılır. Korkunç Ivan'ın ikinci bölümünün kurgusunu 2 Şubat 1946 günü saat 22.30'da bitiren Eisenstein, Mus Film Yapım Evi'nden doğruca Sinemacılar Evi'ne gider. Burada bir yıl öncesinin sinema çalışmaları için verilen ödüller kutlanmaktadır. Eisenstein orada bir kalp enfarktüsü geçirir. Bu sırada Sovyet Sanatı Dergisi'nin başyazısında ağır bir biçimde eleştirilen Korkunç Ivan'ın ikinci bölümü 4 Eylül 46'da SBKP Merkez Komitesi tarafından kınanır. Parti Eisenstein'ı dönemin tarihini iyi araştırmamakla eleştirmektedir. Çar Ivan'ın ikinci bölümünü Shakespeare'in Hamlet'ine benzetiyordu Stalin. Kararsız, bunalımlı bir Ivan anlatılmıştı ve bu tarihle bağdaşmıyordu. Bu yüzden filmin gösterimi iptal edilir. Kasım 46'da Eisenstein ve Korkunç Ivan'ın başrol oyuncusu Nikolay Cherkasov, Stalin'e bir mektup yazarak yanlışlarını düzeltmek için yardım isterler. Bunun üzerine 24 Şubat 47'de Kremlin'de Eisenstein, Cherkasov, Stalin, Molotov ve Jdanov hazır bulunduğu bir toplantı olur. Bu toplantı sonucunda ikinci bölümde eleştirilmeyen bölümlerin üçüncü bölüme eklenmesi ve Eisenstein'ın sağlık durumu tümüyle iyileşince üçüncü bölümün çekimlerine başlanması kararlaştırılır. Ancak Korkunç Ivan'ın üçüncü bölümünü hiçbir zaman çekemez Eisenstein. 1948, 10 Şubat'ı 11'e bağlayan gece. Ölüm Eisenstein'ı çalışma masasında yakalar. Kuleşov'un Yönetimin Temelleri adlı kitabının ikinci basımı için renkli film konusunda hazırladığı yazıyı yazarken kalp krizi geçirmiştir. 11 Şubat sabahı cesedi bulunduğunda radyosu hala açıktır. Sergey Mihailovich Eisenstein, 13 Şubat'ta yakılan naaşı Moskova'nın Novodevichy mezarlığına defnedilir. Eisenstein, Marksizm, Leninizm'in temel dünya görüşü Marksizm, yani diyametralizmin ilkelerini sanatına uygular. Bu yanıyla tam bir devrimci sanatçıdır Eisenstein. Diyalektiğin ana ilkesi olan çatışmayı, sinema kuramının orta yerine yerleştiren Eisenstein, bunu şu sözlerle: çatışma, her sanat yapıtının ve her sanat biçiminin varoluşunda temel ilkedir. Çünkü sanat her zaman bir çatışmadır. Eisenstein sanatı bir çatışma olarak tanımlarken üç yönden ortaya koyar. Eisenstein'a göre sanat, toplumsal görevinden ötürü bir çatışmadır. Çünkü sanatın en büyük görevlerinden biri, varlığın çelişkilerini ortaya koymak, izleyicinin kafasındaki çelişkileri derinleştirerek doğru ve devrimci görüşler yaratmaktır. Sanat doğasından ötürü de çatışmadır Eisenstein'a göre. Bu çatışmayı doğal varlık ile yaratıcı eğilim arasındaki çatışma olarak tanımlar. Yani varlığın doğallığında taşıdığı durağanlık ile bir amaca yönelik girişimin arasındaki çatışma. Bu aslında doğa ile endüstri arasındaki çatışmadır. Ve Eisenstein'a göre doğa ile endüstrinin kesiştiği noktada sanat yer alır. Eisenstein'a göre sanat, yöntem biliminden dolayı da her zaman çatışmadır. Çünkü toplumsal koşullanmanın çatışması ile var olan doğanın çatışmasının yanında yer alan sanatın yöntem bilimi de yine aynı çatışma ilkesini ortaya koyar. Çekim ile kurguyu sinemanın temel ögeleri olarak ortaya koyan Eisenstein, diyalektik yöntemini burada da uygular. Eisenstein'a göre kurgu, Sovyet sinemasınca sinemanın siniri olarak oluşturuldu. Yazımızın başında Vertov'un sinema göz kuramından bahsetmiştik. Hatırlanacağı üzere bu kurama göre sinemacının görevi, dış dünyadan çekilen kesitleri kurgulayarak olduğu gibi hiçbir öznel olguya yer vermeden aktarmaktı. Yani Vertov'a göre kamera objektifi, kelimenin tam anlamıyla objektif olmalıydı. Eisenstein ise bu tür bir gerçekliğe tüm gücüyle karşı çıkar. Eisenstein'a göre sinemacının işi, gerçeği hiçbir şey katmaksızın olduğu gibi aktarmak değildir. Tam tersine sinemacı varlıkların, nesnelerin, bunlar arasındaki ilişkilerin derinde yatan gerçeğine varmalı, bu gerçeklik konusunda ideolojik bir yargıya varmalı ve bunu izleyiciye en iyi biçimde aktarmalıdır. Yani Vertov'un gerçekliği tamamen yüzeyseldir. Sinemacı, görünenin derinliğindeki gerçeği yakalamalı ve bunu kendi beyninin ve dünya görüşünün süzgecinden geçirip insanlara sunmalıdır. Çünkü sanatçı tarafsız değildir. Marksist-Leninist bir sanatçının tarafı ise ezilen emekçilerin yanıdır. Kuramsal çalışmalarında yoğunlaştığı en önemli konulardan biri olan kurguda ise Eisenstein, Sovyetlerin o dönemdeki bir diğer önemli sinema kuramcısı ve yönetmeni olan Pudovkin dahil pek çok sinemacıyla ayrı düşer. Eisenstein'ın kıyası eleştirdiği bu sinemacılar grubu, kurgunun tek tek çekimlerin tuğlalar gibi birbiri ardına sıralamasından oluştuğunu savunuyorlardı. Eisenstein'a göre bu anlayış, yapıştırma gibi mekanik bir işlemin bir ilke düzeyine çıkarılması demekti. Pudovkin'in de içinde bulunduğu sinemacılara göre kurgu, bir düşüncenin tek tek çekimler aracılığıyla ortaya konmasıdır. Eisenstein'a göre ise kurgu, bağımsız, hatta birbirine karşı çekimlerin çatışmasından doğan bir düşüncedir. Bu kuram, sinemada bir devrim gerçekleştirmiştir. Ve bu devrimi sağlayan yöntem devrimci bir ideoloji olan Marksizm-Leninizmin yöntemidir, diyalektik yöntemdir. Yazımızda da belirttiğimiz üzere Eisenstein'in çektiği her film, bu devrimin beyaz perdeye görkemli bir yansımasıdır. Tüm bunların yanı sıra, filmlerinde genellikle geçmiş tarihi ele alan Eisenstein, bu filmleri diyalektik materyalizmin tarihe uygulaması olan Çin'de çekmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Eisenstein'i Eisenstein yapan, Marksist-Leninist ideolojiyle donanmış ve bunu sanatına uygulamış olmasıdır. Sanatçının üretimini kısıtlayan Komünist Partisi üzerine bir çift söz. Örgütlülük sanatçının ufkunu daraltır. Bir örgütlülüğe bağlı olmayan sanatçı özgür düşünür. Sanatta politika olmaz ve benzeri ve benzeri. Ne yazık ki ülkemizde bu düşünceleri açıktan ya da utangaçça savunan onlarca sanatçı var. Ve bu sanatçılar örgütlülüğe karşı duydukları fobiyi bastırmak için her geçen gün örgütsüzlüğü, bireyciliği daha bir kutsuyorlar. Eisenstein'in yazımızda da geçen insan yurtsuz yaşayamaz deyişini hatırlayalım. Ayaklarının önüne serilen dünya nimetleri karşısında Eisenstein'in verdiği cevap buydu. Yurt devrim demekti. Yurt devrimin her şeyiyle somutlandığı Komünist Partisi demekti. Çünkü Sovyet yurdu devrimiyle, öncüsüyle ayrılmaz bir bütündü. Ve Eisenstein, partinin ortaya koyduğu ideolojinin, politikaların yolunu çizdiğini her fırsatta dile getirdi. Eleştirildiği de oldu Eisenstein'in. Bu eleştirilerin sahibi, kimi zaman birebir parti de oldu. Sovyetlerde ajitasyon ve propagandadan sorumlu siyasi büro üyesi Jdanov'un söylediği gibi, Stalin yoldaş bize, insan kaynaklarımızı korumak istiyorsak, halka önderlik ve öğretmenlik etmek istiyorsak, tek tek bireylerin kalbini kırmaktan korkmamamız ve cesur, açık, nesnel eleştiriden çekinmememiz gerektiğini öğretiyor. Kendisine yönelik eleştiriler karşısında hiçbir zaman burjuva aydınının kibirliliğine ve hırçınlığına düşmedi Eisenstein. Çünkü yapılan eleştirinin kendisini geliştirmek için yapıldığını biliyordu. Bunun içindir ki hataları konusunda partiden yardım istemekten çekinmedi. Sovyetlerin sanatçısı olmaktan gurur duyuyordu Eisenstein. Bunu en iyi Sovyet sinemasının 20. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı yazıda anlatıyordu. Gurur, şunun bunun bir takım ufak tefek öz saygısından doğan, kendini beğenme, böbürlenme, şişinme değildir. Olumlu, canlı, son derece haklı bir gururdur bu. Günden güne, yıldan yıla, 5 yıllık plandan 5 yıllık plana utkularını şaşmaz bir biçimde, evrensel tarihin sayfalarına yazan insanların gururudur bu. Öyleyse yaşasın gurur. Örgütlülüğün, sanatçının ufkunu daralttığı meselesine gelince, 1905 ayaklanmasının kahramanlarından Potemkin zırhlısının hikayesini anlatma fikri, Alexander Nevski'nin ya da Korkunç Ivan'ın yaşamlarını anlatma fikri, Eisenstein'e vahiyle gelmemiştir. Ayrıca bir önceki yazı başlığımızda belirttiğimiz Eisenstein'in sinema kuramının temeline koyduğu Marksizm-Leninizm de Komünist Partisi'nin ideolojisidir. Eisenstein'i partiden, partiyi Eisenstein'dan ayırmak için tarihi çarpıtan aklı evveller boşuna bir çaba içindedirler. Komünist Partisi'nden bağımsız bir Eisenstein sineması hayal bile edilemez. Kendi bunalımlarını içinde kıvranıp duran, eserlerinde melankolik ruh hallerinden başka bir şey yansıtmayan, geniş ufuklu, özgür düşünceli sanatçılarımıza şunu söyleyelim. Ne zamanki ağzınızı sinema diye açsanız, karşınıza ilk çıkan Eisenstein olacaktır. Aynı Yılmaz Güney'de olduğu gibi. Ülkemizin sanatçı ve aydınlarına sesleniyoruz. Ufkunuzu açmanın tek yolu, yüzünüzü halka, o sonsuz deryaya dönmenizdir. Sarılınması gereken tek şey, halkların kurtuluş umududur. Jidanov'un dönemin edebiyatçılarına söyledikleri sözler, sanırız ki bugün de gerçekliğini koruyor. Hem de sarsılmaz bir doğrulukla. Yetkin ustalıkla, ideolojik ve sanatsal içeriği yüksek eserler ortaya koyun. Halkın sosyalizmin ruhuyla eleyicileri olun. Sınıfsız sosyalist toplumun kurulması mücadelesinin en ön safında yer alın. Yararlanılan kaynaklar, film duyumu, film biçimi, Eisenstein, Yüzyılın Yüz Yönetmeni, Attila Dorsay, sinema, Nijat Özön, edebiyat, müzik ve felsefe üzerine, Jidanov. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 54.